Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı İblisi Öldür. Yazarı Timur Soykan. Türü Polisiye, Kırmızı Kedi Yayın Evi. 1. basım Mayıs 2023, 6. basım Temmuz 2024. ISBN numarası 978-625-418-224-2. Bu kitap 269 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 16 Kasım 2024. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Kitabın kapak resmi. Kapak resminde siyahlar içinde bir adam siyah takım elbisesiyle elinde tabanca ateş eder pozisyonda. Arka kapak. Dil Derneği Emin Özdemir Türkçe Ödülü 2023. İblis neden hep kazanır biliyor musun? Çünkü o hepinizin içinde, kötü olman bile gerekmiyor. Sadece boyun eğmen yeter. Sen teslim olurken yüreği elinde direnen kahramandan nefret ettin. Sana aşağılık bir korkak olduğunu gösterdiği için. Hayatın kendine söylediğin yalanlarla tatlı tatlı akıp geçeceğini zannediyorsun ya. Çok yanılıyorsun. Gerçeklerden kurtulman hiç kolay olmayacak. Sözde huzurlu yuvanda inşa ettiğin sahtekarlık yakanı bırakmayacak, pişman öleceksin. Bir izbede çürümeyi tercih edeceksin. Sıcak evin mideni bulandıracak, çünkü temelinde gerçeğe tecavüzler var. İsyansız, ömür tüketmiş ruhun zavallı bir halde tükenecek, çünkü bunu hak ettin. Gazeteci yazar Timur Soykan'dan temposu hiç düşmeyen soluk soluğa bir politik polisiye iblisi öldür. Tarikat, ticaret, siyaset ağının neredeyse tüm birimlerine yayıldığı emniyet teşkilatında biri emekliliğine gün sayan, diğeri sistemde sorunlu ve deli fişek iki komiserin gerilim dolu hayatta kalma ve gerçeklerle yüzleşme hikayesi. Timur Soykan 1975 yılında Kırklareli Demirköy'de doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema bölümünden mezun oldu. Radikal gazetesinde 9 yıl muhabirlik, 3 yıl editörlük yaptı. Radikal'den ayrıldıktan sonra Postacı Yayın Evi'ni kurdu. Ahmet Şık'ın taslak halindeyken el konulan kitabı Dokunan Yanar, İmamın Ordusu Postacı Yayın Evi'nden yayımlandı. Bir süre Posta Gazetesi'nde haber müdürlüğü yaptı. 2008'de Demet Bilge ile birlikte Hrant Dink cinayeti ile ilgili Sapan, Hrant Dink cinayeti, Bir Güvercinin Katilleri kitabını yazdı. Gerçek insan öykülerinden oluşan Tanrı Misafirleri Oteli 2009'da Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden çıktı. Politik polisiye türündeki romanı Zavallı 2013'te Postacı Yayın Evi'nden yayımlandı. Politik Polisiye serisinin ikinci kitabı Liste 2016'da çok ses getiren Badeci Şeyh'in Sır Odası adlı araştırma kitabı 2019'da, bir diğer araştırma kitabı Baronlar Savaşı, Zindaşti Olayının Perde Arkası 2020'de, Baron İstilası Türkiye Nasıl Uluslararası Çetelerin Üstüne Dönüştü 2024'te Kırmızı Kedi Yayın Evi tarafından yayımlandı. İblisi Öldür romanı ile 2023 yılında Dil Derneği Emin Özdemir Türkçe Ödülü'ne değer görüldü. Timur Soykan halen Bir Gün Gazetesi'nde köşe yazarı olarak çalışmaktadır. Birinci Bölüm Yusuf Demir Psikopat, Karısı ve Bebeği. Birkaç gün önce bir adamın ağzını burnunu kırıp sandalyeye bağlayacağımı söylesen güler geçerdim. Hele bir de şerefsizin gözlerinin içine bakarak kafasına kurşunu sıkacağını düşün. Üstelik devletin silahını 40 yıl belimde taşımış ve tek sefer bile bir insana ateş etmeden emeklilik zamanım gelmişken. Hiç kimseyi de böyle nefretle dövmemiştim. Şimdi ellerimde şerefsizin kanı ve kemiklerinin açtığı yaralar var. Bu izbe yerde pislik içindeki aynadaki yansımam katil olamayacak kadar yaşlı. Derisiyle birlikte gözlerimin üzerine dökülmüş gibi duran gür kaşlarım ne ara bu kadar uzadı. Çenemin iki yanından sarkıyor yanaklarım. Yeni ortaya çıkan kırışıklıkları saymayı ise yıllar önce bıraktım. Gençken burnum, kulaklarım bu kadar büyük değildi, yakışıklı bile sayılırdı. O zamanlar bıyıklarım da kömür karası ve gürdü. Bu gri beyaz dalgalar son 3 yılda peydahlandı üzerine. Allah'a şükür pehlivan dededen babadan yadigar kalıbımda gram bükülme olmadı. Yüzüm dalından düşmüş elma gibi çürürken geniş omuzlarım ve iri gövdem ağaç kadar güçlü kaldı. Zaten bu pislik herifi bu sayede tek yumrukta devirdim. Nereden baksan benden 20-25 yaş gençtir. Gerçi yüzünde gençliğinden pek eser bırakmadım ama en fazla 30-35 yaşındadır. Çelimsiz de bir tip. İyice patakladıktan sonra ensesinden tek elimle tuttuğum gibi soktum arabaya. Bu gece kondunun bodrumuna da tek elimle sürükledim. Eski ahşap sandalyeye, koli bandıyla sardığım ayak bileklere, bir kız çocuğununki kadar ince. Birbirine bağladığım el bilekleri de kürdan kadar zayıf. İki tane daha çaktıktan sonra bülbül gibi ötmeye başladı şerefsiz fare. Burnundan akan sümüklü kanlar salyalarına karışıp dizlerinin üzerine kadar sarkıyor. Aslında ağzını da bantlamayı düşünmüştüm ama ölür diye tereddüt ettim. Nasıl olsa ayılması bir ayda zaman alacak. O zaman canını okumaya devam edeceğim. Sakın acımasız olduğumu düşünme. Bunu yapmak zorundayım. İkiz torunlarım Muhammed ile adaşım Yusuf iblisin elinde. Hayatları benim yapacaklarıma bağlı. Kapının önünde polis postallarının gürültüsü artıyor. Bu buz gibi soğuk, karanlık bodrumdan nefret ediyorum. Eşyaları kir kaplı lavabo, leş gibi bir ayna, paslanmış demir karyola, nemden çürümüş bir yatak, sandalye ve bizim evden getirdiğim el radyosundan ibaret bu yerde her şey bitecek. Nasıl olacağını ben de bilmiyorum ama eminim burada sona erecek. Sana her şeyi anlattığımda kan içinde inleyerek nefes alan bu adamın ölümü hak ettiğini göreceksin. En baştan başlayayım. Balıkesirliyim, 63 yaşındayım. Adım Yusuf, soyadım Demir. Rahmetli dedemin adını vermişler. Toprağı bol olsun, çok yiğit, mert adammış. Nalbantmış ama pehlivanlıkta namı yürümüş. Yörük Yusuf derlermiş. Türkiye'de güreşmediği yer yok. Allah affetsin, çok rakı içermiş, ağzından tütün düşmezmiş. Benim yaşıma varmadan rahmetli olmuş. Babam ise 5 yıl önce sizlere ömür. Yatağa düşene kadar dedemden yadigar dükkanı işletti. Ben ilkokuldayken babamın işleri iyiydi. Büyük oğlum polis olacak diye tutturmuş, sınava girdik kazandık. Gözümü polis mektebinde açtım desem yalan değil. Devlet çocuğu olarak büyüdük. Dükkanı birader işletti, 2 de kız kardeşim var. Toprağı bol, mekanı cennet olsun anacığım, babamdan 1 yıl sonra rahmetli oldu. Komiser yardımcısı çıktığımda ülkede anarşi kol geziyordu. Dedemin tanıdığı bizim oralı bir bakanımız sağ olsun. Memlekette masa başında 5 yıl çalıştım. Dini bütün Necmi Hanım ile dünya evine girdik. Tek oğlumuz oldu, gerisine Allah izin vermedi. Uzatmayayım, Hakkari'de görev yaptık, İstanbul'da da 9 yıl emniyet müdür vekilliği, 3 yıl Kastamonu'da emniyet müdürlüğü yaptım. Derken bu paralel cemaat mevzuları patlak verdi. Tabii hepsiyle tanışız. Vallahi de billahi de onlardan değilim dedim ama baktılar cemaatin çok hayrını görmüşüz. Sanki teşkilatta onların hayrını görmeyen var. Arkası sağlam olanların hepsi koltuğunda kaldı. Bizi bir günde aktif görevden kızağa çektiler. 2015'te geldim İstanbul'a, 1 yıldır buradayım. Rütben polis baş müfettişi. Bir masam, bilgisayarım bile olmadan öyle emeklilik için gün sayıyordum. Çok şükür maaşımız yatıyor, çocuğu evlendirmişiz. İkiz torunlar da Allah uzun ömür versin bu yıl 4 yaşına bastı. 63 yıllık hayatın özeti işte bu kadar. İçinde 1000 tane hikaye var ama çoğunu şimdi ben bile hatırlamıyorum. Bu kadar kısa anlatınca da içime bir sıkıntı çöküyor. Sanki boşuna yaşamışız koca ömrü, hatırlamıyoruz bile. Ama hiç unutulmayacak ölüm kalım savaşı için bu yaşa kadar beklemek varmış kaderde. Her şey 20-25 gün önce başladı. Kızağa çekilen polisleri müfettişlerin doldurduğu lokalde vakit öldürüyordu. Ne yalan söyleyeyim, torunların gürültüsünü kaldırmıyordu kafam. Necmiye Hanım evde onlarla uğraşır durur, ben de lokale kaçardım. O gün de Allah kabul etsin öğle namazından gelmiştim. Çok şükür iskambil kağıdına, okey taşına elimi sürmüşlüğüm yok. Günahtır. Garson Mehmet sağ olsun benim gazetenin bulmacasını çayla birlikte masama koymuştu. Fotoğraftaki sanatçının adını çözmeye çalışırken duvarda asılı televizyona baktım. Ekranın altında son dakika üst köşesinde canlı yazısı parlayıp duruyordu. Yakın gözlüklerimi çıkarıp baktım. Giriş kattaki bir evin penceresinin demir parmaklıkları arasından tabancasını çıkarmış bir adam cinnet geçiriyordu. Televizyonun sesi kısıktı ama sarkık bıyıklı, zayıf suratlı adamın yüzü, haykırışının hiddetini anlamaya yetiyordu. Ekranın altındaki yazıyı zar zor okumuştum. Eşini ve kızını rehin aldı yazıyordu. Gömleği parçalanmış adam atletini askısından çekerek parçalıyordu. Bir polis eve yaklaşırken kabustan uyanmış gibi kendine geldi ve geriye çekilip evin karanlığında ürkütücü bir şekilde kayboldu. Bir dakika bile geçmemişti. Pencerenin demir parmaklıklarına bir kadının yüzü dayandı. Zavallıcık bağıramıyordu bile. Kaşı, ağzı kanıyordu. Saçını eline dolamış namluyla kafasına vuran adam debelenirken yuvasından dışarıya kaderine teslim olmuş bir soğukkanlılıkla bakıyordu. Belki de sadece şoktaydı. Polis geri çekildi. Adam deliye dönmüş hareketlerle kadının kafasını birkaç kez demire vurduktan sonra geriye savurdu. Tekrar evin karanlığına çekildiğinde okey oynayanların televizyona dikkat kesildiğini fark ettim. Normalde onları oyundan çok az şey alıkoyar. Mehmet elinde boş çay bardakları ekrana bakıyordu. Lokaldekilerin hepsi kanlı, acımasız ve en önemlisi gerçek sahne karşısında büyülenmiş gibiydi. Okey masasının ağası eski İstanbul Emniyet Müdür Muavini Ercüment Bey Mehmet'e ''Lan öyle bakacağına, sesini açsana'' dediğinde televizyonun bir sesi olduğunu anımsadım. Bunca zamandır evden çok burada vakit geçirirdim. Bir kez bile televizyonun sesinin açıldığını duymamıştım. Zaten gördüklerimizi anlatmaya başlamıştı haber kanalının spikeri. 2-3 cümlede bir dehşet anlarını canlı yayınladıklarını söylüyordu. Birkaç dakika sadece gecekondunun basık giriş katına baktık. Son dakika yazıları yanıp sönüyordu ama hiçbir hareket yoktu. Mehmet boş bardakları ocağa götürdü. Diğerleri oyunlarına dönüyordu ki şerefsiz yeniden göründü. Yere eğilip koltuk altından tuttu, en fazla 2 yaşındaki bebeği kaldırdı ve parmaklıklara dayadı. Ercüment Bey okkalı bir küfür savurunca bütün bakışlar televizyona döndü. Mehmet koşarak geldi. Buz gibi soğukta sadece bir atletleydi yavrucak. Avazı çıktığı kadar bağırıyor, ağlıyordu. Sırtı dönük olanlar bu sefer sandalyelerini de çevirdiler. Ercüment orospu çocuğunu kafasından vurup indirecek bir polis yok mu lan orada diye bağırarak lokaldeki heyecanı büyüttü. Televizyonda bir polisin sesi duyuldu. Tamam, ne istiyorsan konuşalım, ne istiyorsun diye bağırdı. Herif daha da delirdi. Kız çocuğunu savururken ağzı çığlık atarcasına açılıp kapanıyor, söyledikleri anlaşılmıyordu. En korkuncu öfkeden deliye dönmüş gözleriydi. Her an bebeği demir parmaklıklara vurup öldürebilirdi. Gözlerimi kapatmak istesem de bakmadan duramıyordu. Anamın dediği gibi insan evladı eline beline diline sahip olur da gözleri söz dinlemez. Delirmiş herif aniden bebeği tuttuğu elini bir kavgada yumruğunu geriyormuşçasına arkaya çekti. Öteki omzu dikleşti, vücut hareketleri bir sonraki dehşet hamlesini anlamaya yetiyordu. Başımı çevirdim, lokaldekilerin yüzleri acıyla buruşmuştu. Çaresizlik içindeki aman, yapma, Allah sesleri birbirine karıştı. Herkes donmuş şekilde ekrana bakıyordu. Bebeği öldürdüğünü zannettim. Ekrana baktığımda kara bir boşluk vardı. Yayını kesmişler. Görüntü tekrar geldiğinde spiker gözlerinde dehşet sadece yutkunuyor, üstüne başına çeki düzen vermeye çalışıyordu. titreyen sesiyle sayın seyirciler, bebek iyi, bebek iyi, korkulan olmadı dedi. Belli ki o yaşananları izleyebiliyordu, önündeki ekrana bakarken devam etti. Evet, şükürler olsun ki çocuğu bırakıyor. Lokaldekiler tuttukları nefeslerini küfürlerle bıraktı. Ben elimdeki kalemi kırdığımı ve plastiğin avucuma battığını yeni fark ediyordum. Herkes hala ekrana bakıyordu. Biri hepimizin aklındaki şüpheyi dillendirdi. Belki de öldürdü çocuğu. Bunlar söylemiyor. Neyse ki birkaç dakika sonra yine canlı yayına geçtiler. Aşağılık herif gecekondunun kırık penceresinden bağırmaya devam ediyordu. Polis bebeğin iyi olduğunu görmek isteyince yerden kaldırıp gösterdi. Ağlamaktan bitap düşmüştü yavrucak, gözyaşları sümüklerine karışmıştı. Lokal ikna oldu ve nihayet rahat nefes alındı. Spiker de eski rahat hallerine dönmüş ve tok sesiyle "Kısa bir reklam arası veriyoruz, yayınımız devam edecek." demişti. Reklamlardaki mutlu aile hikayelerini hayretle izledim. Hatta bir bebek bezi sevimli çocukların danslarıyla pazarlanıyordu. Bizimkiler olayın polisiye yorumlarını yapıp cinnet geçiren adamın nasıl indirilebileceğine dair ateşli söylevler çekerken dünyanın geldiği hale dertleniyordu. İnsanlar televizyonlarının başında çaylarını yudumlarken garibanların acısını izleyip vakit öldürüyor. Bu çağda işler böyle. Hepimizin çoluk çocuğu var, evlerden ırak olsun diye dualar ettim. Bir saat bulmacanın tek karesine dokunamadım, televizyona baktım durdum. 15 dakika daha olay yeri gösterilip psikopat görülmeyince lokal ahalisi oyunlarına, muhabbetlerine dönmüştü. Yarım saat sonra haber kanalı diğer haberlere geçti. Ercüment Bey talimatı verince Mehmet televizyonun sesini kıstı. Benimse bir gözüm hala ekrandaydı. Akşama kadar 3 kez daha olay yerinden yayın yaptılar. Çayların parasını ödeyip giderken polis eskileri bebeği çoktan unutmuştu. Psikopat teslim olmamış, rehinelerini bırakmamıştı. Ne yalan söyleyeyim. Eve geldiğimde o gece kondurun içindeki acı benim de aklımdan çıkmıştı. Necmi Hanım sağ olsun yeşil mercimek bir de güzel salata yapmış. Oğlan erken gelip torunları götürmüş. Koltuğuma kurulup kumandayı elime aldığımda bir tartışma programına takıldım. Bir ara rehinelerin akıbetine bakmak için haber kanalını da açtım. Cumhurbaşkanı konuşuyordu. 3 yıl önce bakanların çocuklarının gözaltına alındığı, kendi oğlunun da soruşturulduğu yolsuzluk operasyonlarını FETÖ'nün kumpası olarak anlatıyordu. Bu çeteyi devletin içinden temizlemek için var gücümüzle çalışıyoruz dedi. Herkes biliyordu. Devleti onlara teslim eden kendisiydi. Birkaç yıl önce kürsülerde hoca efendi, o okyanus ötesi diye övgüler düzüyordu. Şimdi bizi onlarla bir iki muhabbetimiz oldu diye süründürüyor, kendileri koltuklarında oturuyordu. Sinirim dayanmadı, kanalı değiştirdim. Tartışma programını izlerken yine o tatlı ağırlık çöktü üzerime. Sadece avcumda kalemin battığı yer hafif sızlıyordu. Uyumuşum. Hanımın uyandırdığını, yatağa gittiğimi hayal meyal hatırlıyorum. Sabah ezanıyla uyandık. Abdest alırken, namaza dururken o bebeğin ağlayışı hep aklımda. Herhalde rüyama girmiş. Namaz bitti, koştum televizyona. Sabah kuşağında ilk haber dünkü rehine olayı. Gece yarısına varmadan bizimkiler operasyon yapmış, psikopat herif kadını öldürmüş, polisler de onu. Şükür bebek kurtulmuş. Vallahi ne kadarı meraklı, ne kadarı keder, ben de bilmiyorum. Bir Fatiha okudum, öksüze bakacak bir yakını var mıdır diye düşündüm. Elinde seccadesiyle salona girdi Necmi Hanım. Nur yüzünde sabah sabah televizyonu açmamın hayreti vardı, anlattım. Zaten hayatımda gerçekten konuştuğum tek insandır. Anne ve bebek için dualar mırıldandı. Ölü katile beddua bile edemedi. Hatta Allah affetsin dediğini duyar gibi oldum. Çok iyi yüreklidir Necmi Hanım. Onu karşıma çıkardı diye hep şükrederim Rabbime. Kahvaltı daha bitmemişti. Gelin veletleri getirdi. Haylazlar 2 dakikada evi talan ettiler. Öğlene kadar kafam kazan gibi oldu. Kendimi dışarı zor attım. Bizim ev kara gümrükte. Oğlan hukuk okuyup avukat oldu. Eşi de avukat. Birlikte bir büro açtılar. Çok şükür işleri iyi. Zaten onlar destek oldu da bu evi tuttuk. Yoksa bizim maaşla buralarda böyle bir evde oturamazsın. Kiralar ateş pahası. Onların evi de yürüyerek 15 dakika mesafede. Bizim büroyla Lokay Sultanahmet'te. Benim külüstürü genelde evin önünde bırakır. Her gün tramvaya kadar yürür. Oradan binip büronun önünde inerim. O gün de kendimi bir gösterip lokale kaçtım. Mehmet yine çayla birlikte gazetenin bulmaca sayfasını açıp bıraktı masaya. Aslında hemen bulmacaya geçer, gazeteye pek bakmam. Ama bu kez yakın gözlüğümü takıp okuyayım istedim. İlk sayfaya dünkü psikopatın bebeği pencerenin demir parmaklıklarına dayadığı fotoğrafı kocaman koymuşlardı. Televizyonda söylemişler miydi? Hatırlamıyorum. Adamın adının Abdurrahman, soyadının Ercan olduğunu gazeteden öğrendim. Bu buz gibi bodrumda paslı yayları gıcırdayan kar yolunun üzerinde oturmama kadar gelen olayı işte o Abdurrahman Ercan başlattı. Abdurrahman karısı Fatma ve kızı Zeliha'yı rehine almasa şimdi ne kıçım nemden çürümüş yataktan ıslanıyor olurdu, ne de silahın soğuk kabzasını tutmaktan böyle elim donardı. Elleri ayakları bağlı herifin ağzından burnundan boşalan kanlar yerde bir öbek oluşturdu. Hırıltı ve iniltiler arasında nefes almaya devam ediyor. Onu pataklamadan önce lüks oteline doğru yürüyordu ve pahalı takım elbisesinin üzerine palto giymemişti. Ayıldığında ayazda donduğunu anlayacak. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 12.